Ayrım 15.
Dağ ve orman olan yerler silkelenen kumaş gibi oldu. Kayalar sıçrayan süngerlere döndü. Ağır tekerler sete girdi. Her şeyi götürmeye hazırlandı. "Bir daha deneyeyim," dedi Richard. "Tamam tatlım," dedim. "Ben geri çekeyim. Unutma, tek yapacağın odaklanmak." Uçmaya bu kadar yakın olmamız beni şaşırttı. Levyeyi geri çektiğim anda Grovly havaya fırladı. Sular aşağımızda kaldı. Motor bir iki kere pop pop diye ses çıkardı. Sanki hava uçmaya elverişli sayılmayacak kadar soğukmuş gibi. Ok gibi yükseldik. Sonra burun diklemesine aşağıya döndü. Richie kontrollere atıldı ama çok geç kalmıştı. Her şey yavaş çekimde oluyor gibiydi. Yavaşça düştük. Yavaşça bir beyaz gürültü fırtınası koptu. Plak hızla dönerken parmağımla iğneyi kaydırmışım gibi. Yavaşça sular her yanımızı kapladı. Yavaşça perde indi, ışıklar karardı, simsiyah oldu. Dünya geri döndüğünde çamurlu bir yeşildi ve hiç gürültü yoktu. Richard suyun altında deniz uçağına asılmış, uçağın parçalarını koparıyor, her şey batarken telaş içinde bir şeyi yerinden oynatmaya uğraşıyordu. "Rich, yapma," dedim. "Ciddi bir sorunumuz var. Bunu konuşmak zorundayız. Bu uçakta artık bizim için önemli olan hiçbir şey kalmadı." Ama Rich bazen kafasını bir şeye takar. Önemli şeyleri öne almak onun için geçerli olmaz. Tek istediği o eskimiş pilot ceketini almak ya da uçakta kalan şey her neyse onu geri almaktı görünüşe göre. Çok kaygılı biriydi. "Tamam tatlım," dedim. "Acele etme, beklerim seni." Bir süre nasıl uğraştığını seyrettim. Neyi aradığını bulmaya çalıştım. Ne garip bir duygu. Uçaktan çıkardığı şey ceketi değildi. Bendim. Hiç hareketsiz, saçları sularla birlikte dalgalanan, boğulmuş bir sıçan gibi ben. Bedenimle birlikte yukarıya doğru yüzüşünü seyrettim. Kafamı itip suyun yüzüne çıkardı. "Tamam tatlım," diye soludu. "Başaracağız." Balıkçı teknesi hemen hemen tepesindeydi. Son birkaç metreyi yan yana kayarak alıyordu. O anda beline ip bağlamış bir adam suya atladı. Sevgili Richard'ımın yüzünde öyle bir panik ifadesi vardı ki bakamadım. Öbür yana döndüğümde harikulade bir ışık gördüm. Sevgi genişleyip yayılıyordu karşımda. Richard'ın bana defalarca anlattığı tünel değildi ama insana öyleymiş gibi geliyordu. Çünkü o ışığın yanında her taraf mürekkep gibi kapkara kalıyor, o şaşırtıcı sevgiden başka bir yön görünmüyordu. Işık bana "Kaygılanma," dedi. Bunu öyle yumuşak, harikulade, kusursuz bir güvenle söyledi ki tüm varlığımla güvendim ona. İki gölge bana doğru geliyordu. Biri delikanlı yaşlarında bir erkek çocuğuydu. Öyle tanıdıktı ki biraz uzakta durdu. Hiç hareketsiz bana baktı. Öbür gölge daha yaklaştı. Bu daha yaşlıca bir adamdı. Benden uzun sayılmazdı. O yürüyüşü tanıyordum. "Merhaba Leslie," dedi sonunda. Sesi tok, derin, yılların sigara dumanından hışırtılıydı.
"Hi Feldman, sen misin?"
Aradaki birkaç adımı aşıp ona doğru koştum. Kollarımızı açıp kucaklaştık. Tekrar, sonra tekrar kucaklaştık. Birbirimizin çevresinde döndük. Birlikte mutlu gözyaşları döktük. Dünyada bu adamdan daha yakın bir dostum olmamıştı. O eski günlerde nice kişi bana arkasını dönerken o benim yanımdaydı. Hayı aramadan güne başlayamazdım. Ayrıldık. Birbirimize baktık. Gülümsemelerimiz öyle genişlemişti ki yüzümüze sığmaz olmuştu. "Sevgili Hay, ah tanrım, harika bir şey bu. İnanamıyorum. Seni tekrar gördüğüme öyle seviniyorum ki." 3 yıl önce öldüğünde duyduğum şok ve acı, kayıp duygusu. Öyle de kızmıştım ki. Birden geri çekilip ona ateş saçan gözlerle baktım. "Hay, sana çok kızgınım." Gülümsedi. Gözleri eskisi gibi parıldadı. Onu kendime ağabey edinmiştim. O da beni dik kafalı kız kardeşi sayardı. "Hala kızgın mısın?" "Tabii hala kızgınım. Yapılacak kardeşlik miydi o? Seni seviyordum, sana güveniyordum. Ömrün boyunca bir daha bir tek sigara bile içmemeye söz vermiştin. Sonra kalkıp yine içtin. O sigaralarınla iki kalbi birden kırdın Hay Feldman. Benimkini de kırdın. Hiç aklına gelmedi mi bu? Seni gereğinden çabuk elimizden alacak bir şey yapmakla seni sevenlere ne kadar acı verdiğin hiç geldi mi aklına? Üstelik de bu kadar saçma sapan bir neden uğruna." Gözlerini suçlu suçlu yere indirdi. Bana çalı kaşlarının arasından baktı. Özür dilerim demek bir şey değiştirir mi?
Hayır diye çıkıştım ona.
Hay, iyi bir neden uğruna ölebilirdin, iyi bir amaç uğruna. O zaman anlardım seni, biliyorsun bunu. İnsan hakları için, okyanusları ya da ormanları kurtarmak için. Belki de bir yabancının hayatını kurtarmak için. Ama sen sigara içme uğruna öldün. Hem de bırakacağını söz verdikten sonra.
Bir daha asla diye sırıttı bana. Söz veriyorum.
Amma da söz dedim. Gülmemi tutamadım.
Aradan çok mu uzun zaman geçti sence diye sordu.
Dün dedim. Elimi tuttu, sıktı. Birlikte ışığa doğru döndük. Burada benden daha uzun süreden beri özlediğin biri var. Durdum. Birdenbire Richard'dan başka şey düşünemez olmuştum.
Hay dedim. Yapamam. Geri dönmek zorundayım.
Richard'la ikimiz en olağanüstü serüvenlerden birinin orta yerindeyiz. Bir şeyler görüyor, bir şeyler öğreniyoruz. Sana anlatmak için sabırsızlanıyorum ama biraz önce korkunç bir şey oldu. Onu bıraktığımda öyle üzgündü ki deliye dönmüştü. Şimdi ben deliye döndüm. Geri dönmem şart. Elimi sımsıkı tutarak Leslie dedi. Leslie dur. Sana söyleyeceğim bir şey var.
Hayır hay. Lütfen hayır. Bana öldüğümü söyleyeceksin değil mi?
Başını evet dercesine salladı. Yüzünde hep o hüzünlü gülümseme vardı.
Ama hay. Onu bırakamam. Böyle gidip de bir daha dönmemezlik edemem. Birbirimizden ayrı nasıl yaşanacağını bilmeyiz.
Yüzüme yumuşak, anlayışlı bakışlarla baktı. Gülümsemesi yok olmuştu. Ben ona yine anlatmaya çalıştım. Ölmekten konuşmuştuk onunla. Nasıl bir şey olması gerektiğinden. Ölümden hiçbir zaman korkmamıştık. Asıl korktuğumuz ayrılmaktı. Ne olursa olsun birlikte ölmeyi planlamıştık. Öyle de olacaktı ama şu budalaca, düşünebiliyor musun? Neden düştüğümüzü bile bilmiyorum.
Budalaca değildi, dedi. Bir nedeni vardı.
Ben nedenini bilmiyorum. Bilseydim bile aldırmazdım. Onu bırakamam.
Öğrenmesi gereken bir şey olabileceğini, sen yanındayken onu asla öğrenemeyeceğini, böyle bir ihtimal de olduğunu hiç düşündün mü? Önemli bir şeyi.
Başımı iki yana salladım. Hiçbir şey o kadar önemli değil, dedim. Önemli olsa daha önce ayrılmış olurduk.
Şimdi ayrıldınız, dedi.
Hayır, bunu ben kabul edemem. O anda delikanlının bize doğru yaklaştığını gördüm. Elleri ceplerindeydi, başını eğmişti. Uzun boylu, incecikti. Öyle utangaçtı ki yürüyüşünden bile belli oluyordu. Gözlerimi ondan alamadım, yüreğimi sızlatıyordu, dayanamıyordum. Derken başını kaldırdı. Muzip kara gözleri bunca yıldan sonra bana yine gülümsedi.
Ronnie!
Kardeşimle çocukluğumuzda hiç ayrılmazdık. Şimdi de birbirimize sarılıp yeniden buluşmanın sevinciyle ağladık. Kazada öldüğü zaman ben 20, o 17 yaşındaydık. 40 yaşıma kadar yasını tutmuştum onun. İçim yanmıştı hep. Öylesine capcanlı, öylesine ölmeyecek bir insandı ki gittiğine hiçbir zaman inanamıyor, kabul edemiyordum. Onu kaybetmek beni değiştirmiş, umut dolu bir insanken kayıba hazır, ölmeye istekli biri yapmıştı. Ne güçlü bir bağ vardı aramızda. Şimdi yine birlikteydik. Mutluluğumuz da o acılar kadar coşkundu.
Yine aynısın dedim ona sonunda.
Yüzüne şaşkınlıkla bakıyor, James Dean filmlerini nasıl ağlamadan seyredemediğimi hatırlıyordum. Ronnie'nin yüzü tıpkı ona benziyordu. Bunca zamandan sonra nasıl aynı görünebiliyorsun?
Sen beni tanıyabilesin diye böyleyim dedi. Güldü.
Buluşmamızla ilgili daha önce aklına gelmiş başka fikirleri hatırladı. Yaşlı köpek kılığında falan gelmeyi de düşündüm ama şakanın sırası olmadığını ben bile anlayabildim.
Şaka. Bir zamanlar ben aşırı ciddiydim. Çabalıyor, çalışıyordum durmadan.
O ise yoksulluğumuzun üstesinden gelinmez bir şey olduğuna karar vermişti. Mücadele etmeye gerek yoktu ona göre. Komik rahatlamaların yolunu seçmişti. Ben uğraşırken o gülüp geçiyor, bazen içimden onu boğmak geliyordu. Ama öyle çekici, komik, yakışıklıydı ki ne yapsa bağışlıyordum onu. Herkes severdi Ronnie'yi, özellikle de ben.
Annem nasıl diye sordu.
Zaten biliyordu nasıl olduğunu ama benden duymak istediğini hissettim.
Annem iyi dedim ama seni hala özlüyor. Ben sonunda senin gittiğini kabul ettim 10 yıl kadar önce. İnanır mısın buna?
Ama o kabul etmedi asla.
içini çekti. Öldüğüne inanmayı reddettiğime göre şimdi tek yapabileceğim onun burada yanımda olduğunu kabul etmekti. Ne şaşırtıcı bir şeydi yine onunla olmak. Sana anlatacağım öyle çok şey var ki, soracağım öyle çok şey var ki. Hay, seni harika bir şeyin beklediğini söylemiştim diye araya girdi. Kolunu omzuma sardı. Ronnie de sarıldı bana. İkisini bellerinden tuttum. Üçümüz birlikte ışığa doğru ilerledik. Ronnie, hay. Başımı iki yana salladım. Yeniden heyecanlanmıştım. Bu benim hayatımın en mutlu günlerinden biri. Birden gözüm ileride ne olduğuna ilişti. Ah! Harikulade bir vadi belirmişti karşımızda. İnce bir ırmak tarlalarda ormanların arasından ışıldayarak akıyordu. Ağaçlar sonbaharın altın ve kızıl renkleriyle bezenmişti. Daha arkada yüksek dağların tepesindeki karlar görünmekteydi. Çağlayanlar 300 metre yüksekten uzaklarda sessizce dökülüyordu. Soluk kesen bir manzara. İlk defa görmüşüm gibi. Yosemite mı? Diye sordum. Hay, sevdiğini biliyorduk diye başını salladı. Burada oturup konuşmak istersin diye düşündük. Işıklı bir düzlük bulduk. Yapraklardan oluşmuş bir halının üzerine oturduk. Birbirimize bakarken neşe içindeydik. Nereden başlayacağız diye düşündüm. Nereden başlamalı? Benliğimin bir başka yanı biliyordu. Yıllarca aklımdan çıkmayan soruyu o yanım sordu. Ronnie, neden? Biliyorum, kazaydı. Mahsus ölmediğini biliyorum. Ama hayatlarımızı ne ölçüde denetleyebildiğimizi öğreniyorum ben. Bana öyle geliyor ki bir noktada sen o sıra gitmeyi kendin seçtin. Cevabı geldiğinde sanki o da bu konuyu benim kadar uzun zamandan beri düşünüyormuş gibiydi. Kötü bir seçimdi dedi rahatlıkla. Hayata çok kötü başladığımı, asla iyileştirme fırsatı bulamayacağımı düşünmüştüm. Bütün şakalarıma rağmen aslında kaybolmuş bir ruhtum ben. Biliyor muydun bunu? Yüzünde o şeytanca gülümsemesi belirdi. Duyduğu hüznü sakladı. Herhalde içimden biliyordum derken yüreğim yine burkuldu. Benim de kabul edemediğim oydu. Hepimiz seni ne kadar çok severken nasıl kendini öyle kayıp hissedebildin? Ben kendimi pek sizin sevdiğiniz kadar sevmiyordum dedi Ronnie. Sevgiye ya da daha başka bir şeye hakkım olduğuna inanmıyordum. Şimdi geriye bakınca iyi bir hayat olabilirmiş diyorum. Ama bunu o zaman göremedim. Gözlerini kaçırdı. Kendim kalkıp da kendimi öldürmek istemedim biliyorsun. Ama yaşamak için çok da fazla çaba göstermedim. Senin gibi hayata sıkı sıkı sarılmadım. Başını iki yana salladı. Kötü bir seçim. Ömrümde görmediğim kadar ciddiydi. Onun böyle konuştuğunu duymak rahatlatıyordu beni. Yıllarca çektiğim acılar ve anlamazlıklar birkaç saniyelik açıklamayla yok oluvermişti. Ronnie bana utangaç utangaç gülümsedi. Sizi hep kolladım dedi. Başlangıçta hemen benim yanıma geleceğini sandım. Sonra her şeyi tersine çevirişini izledim. Bunu ben de yapabilirdim dedim isteseydim. Zor bir hayattı. Ben de farklı davranmalıydım ama çok şey öğrendim. O zamandan beri de kullanıyorum. Beni mi kolladın diye sordum. Hayatımda neler olup bittiğini biliyor musun? Richard'ı biliyor musun? Kocamı bilmesi beni çok sevindirmişti. Başıyla evet işareti yaptı. Harika bir şey, senin adına çok mutluyum. Richard. Panik birden geri dönmüştü. Nasıl burada oturup böyle konuşabiliyordum? Ne oluyordu bana? Richard insanların ölümden hemen sonra karmaşık bir süreç yaşadığını söylemişti. Ama böylesi düşünülemezdi. Benim için üzülüyor biliyorsunuz dedim. Beni kaybettiğine inanıyor. Birbirimizi kaybettiğimize inanıyor. Burada kalamam. İkinizi de çok sevmeme rağmen kalamam. Anlıyorsunuz değil mi? Ona geri dönmek zorundayım. Leslie dedi Hay. Richard seni göremeyecek. Niye görmesin? Benim aklıma gelmeyen ne gibi kötü şeyler biliyordu Hay. Artık hayaletin hayaleti miydim? Yoksa ben? Yani senin demek istediğin. Yani ben şimdiden öldüm mü? Burası ölümün eşiği değil mi? Geriye dönme şansım kalmadı mı? Öldüm mü? Seçeneğim yok mu? Başını evet anlamında salladı. Durdum. Afallamıştım. Ama Ronnie benim yanımdaymış. Beni kolladığını söyledi. Hep oradaymış. Ama sen onu göremiyordun değil mi? Diye sordu Hay. Orada olduğunu bilmiyordun. Bazen rüyalarımda. Rüyalarda elbette dedi. Ama birden rahatladım. İyi. böyle bir evlilik mi istiyorsun sen diye sordu. Richard seni uyurken görebilecek ama sabah olunca unutacak ha? Onu buraya geldiği zaman karşılamaya hazırlanacağın yerde, öğrendiklerini ona öğreteceğin yerde, onun çevresinde görünmeksizin uçup durmak mı istiyorsun? Hay, aramızda ölümden o kadar çok söz ettiğimizde, ölüm sonrasında bile devam etmekten konuştuğumuzda, ömürler boyunca birlikte bir görevimiz olduğundan söz ettiğimizde bunlar ne anlama geliyordu? Onun bildiği kadarıyla ben bir uçak kazasında öldüm ve sonum geldi. Şimdiye kadar inandığı her şeyin yanlış olduğunu sanacak. Eski dostum yüzüme inanmaz bakışlarla bakıyordu. Niçin anlayamıyordu? Hay, yaşayışımızın nedeni birlikte olmaktı, sevgiyi ifade etmekti. İşimiz bitmemişti. Tıpkı kitap yazarken 24 bölümün 17.sinde durmak gibi bir şey bu. Orta yerde durup da bunun işin sonu olduğuna kendimizi inandıramayız. O kitabın yarım kalmış, işe yaramaz haliyle yayınlanmasına izin mi vereceğim? Bunu kabul etmeye yanaşmıyordum. Bir okur çıkar, bizim neler öğrendiğimizi bilmek ister. Biriktirdiğimiz bilgileri, nasıl karşımıza çıkan zorlukları yenmekte kullandığımızı öğrenmek ister. Bir de bakar, kitabının orta yerinde her şey duruyor. Karşısına editörün notu çıkıyor. O sırada deniz uçağını düşürdüler. Kadın öldü. Bu yüzden de başladıkları işi hiçbir zaman bitiremediler. "Çoğu insanın hayatı yarım kalır," dedi Hay. "Benimki de öyle oldu." ''O konuda haklısın.'' diye çıkıştım ona. ''Bunun nasıl bir duygu verdiğini bilirsin. Biz hikayemizi orta yerde bırakmayacağız.'' Bana sıcacık bir ifadeyle gülümsedi. ''Hikayenizde Leslie'nin ölümden geri döndüğünü ve ondan sonra birlikte mutlu mutlu yaşadıklarını mı anlatmak istiyorsunuz?'' ''Kitaplardan çıkmış en kötü söz bu olmaz herhalde.'' Hep birlikte güldük. ''Tabii aslında bu kitabın bunu nasıl yaptığımızı anlatacağını umuyorum.'' Hangi ilkeleri kullandığımızı, başkaları da aynı şeyi yapabilsin diye. Bunu şaka olarak söylemiştim ama birden aklıma bunun da bir test olabileceği geldi. Desendeki sınavlardan biri daha. Bak Hay, dedim. Richard başlangıçta kulağa çılgınca gibi gelen şeylerin öyle çoğunda haklı çıktı ki, onun kozmik yasasını biliyorsun değil mi? Hani bazı şeyleri düşüncede tutmak ve sonra gerçekleşmesini sağlamak. Uçağımız düştü diye kozmik yasa değişti mi? Benim şimdi bu kadar önemli bir şeyi düşüncelerimde tutup da gerçekleştirememem mümkün mü? Nasıl olur? Boyun eğdiğini gördüm. Gülümsedi. Kozmik yasalar değişmez. Uzanıp elini sıktım. Bir an için beni durdurmaya çalışacaksın sandım, dedim. Dünyada hiç kimsenin Leslie Parrish'i durduracak gücü olmamıştır. Burada olabileceği nereden aklına geldi? Ayağa kalktık. Hay beni kucaklayıp veda etti. Merak ediyorum, dedi. Eğer senin yerine Richard ölseydi, gitmesine izin verir miydin? Sen kendi ömrünü bitirene kadar onun iyi durumda kalacağına güvenir miydin? Hayır, kendimi öldürürdüm. İnatçı kadınsın, dedi. Mantığa uymuyor biliyorum. Hiçbir şey mantığa uymuyor ama benim ona dönmem gerek. Onu bırakamam Hay. Seviyorum onu. Biliyorum. Haydi git. Ronnie'ye döndüm. Sevgili kardeşimle uzun uzun kucaklaştık. Ayrılmak ne kadar da zordu. Seni seviyorum dedim. Gözyaşlarımı tutmak için dudağımı ısırdım. Bir yandan geri geri gidiyordum. İkinizi de çok seviyorum. Her zaman seveceğim. Yine birlikte olacağız değil mi? Elbette, dedi Ronnie. Öleceksin ve yine kardeşini arayacaksın. Bir de bakacaksın, yaşlı bir köpek geliyor. Gözyaşlarımın arasından gülümsedim. Biz de seni seviyoruz, dedi. Böyle bir günün gerçekleşebileceğine hiçbir zaman tam anlamıyla inanmamıştım. Kuşkucu kafam Richard'ın haklı olmasını umuyor, hayat denilen şeyin bir tek ömürde sınırlı olmamasını diliyordu. Şimdi artık biliyordum. Desenden ve ölmekten öğrendiklerimle emin olarak uzaklaşıyordum buradan. Günün birinde Richard'la ikimizin o ışığa doğru yürüyeceğimizi de biliyordum. Ama şimdi değil. Hayata dönmek imkansız değildi. Zor bile değildi. İmkansız şeylere cesaret edemeyeceğimiz varsayımının duvarını bir kere aşınca alttaki halıda deseni hemen gördüm. Tıpkı Pay'ın dediği gibi. İplik iplik, adım adım. Hayata dönmüyordum, bir biçim odağına dönüyordum. O da bizim her gün değiştirdiğimiz bir odaktı. Richard'ımı her nasılsa gerçek diye kabul ettiği bir başka değişik dünyada buldum. Mezarımın üzerine serilmiş, yatıyordu. Duyduğu yaz tıpkı çevresini saran bir duvar gibiydi. Benim yanında olduğumu göremiyor, duyamıyordu. Duvarını itmeye çalıştım. Richard, hiçbir şey olmadı. Richard, ben buradayım. Mezar taşıma dayanmış durumda hıçkırdı. Taş olmayacak diye karar vermemiş miydik biz? Sevgilim, ben şu dakika seninle birlikteyim. Sen yerde ağlarken yanındayım. Uyurken de, uyanıkken de yanında olacağım. Biz yalnızca senin ayrı olduğumuza inanman yüzünden ayrıyız. Mezarın üzerindeki yaban çiçekleri ona ölümün var gibi göründüğü yeri hayatın doldurduğunu söylüyor ama o benim sesimi duymadığı gibi onların sesini de duymuyordu. Sonunda doğruldu. Üzüntüyle eve doğru sürükledi kendini. Yaz duvarı yine çevresindeydi. Kendisine haykıran gün batımını kaçırdı. Gecenin yalnızca zaten var olan yeni bir şafağa hazırlık olduğunu anlayamadı. Uyku tulumunu taraçaya çıkardı. Bir insan kulaklarını ne müthiş haykırışlara bile tıkayabiliyor. Benim kocam mıydı bu? Sevgili Richard'ım mıydı? Hiçbir şeyin rastlantı olmadığına inanan, bir yaprağın düşüşünün de yeni bir galaksinin doğuşunun da rastlantı olamayacağını savunan Richard mıydı bu? Uyku tulumuna uzanmış, yıldızların altında ağlayıp duruyor Richard'ım. Richard dedim, hakkın var. Baştan beri haklıydın. Uçağın düşmesi rastlantı değildi. Perspektif. Bizi yeniden bir araya getirmek için nelere ihtiyacın olacağını zaten biliyorsun. Unuttun mu? Odaklan. Birden yumruğunu taraçaya indirdi. Çevresini saran duvarlara saldırdı. Sonumuz gelmedi diye bağırdım ona. Hikayemiz bitmedi. Uğrunda yaşayacağımız çok şey var. Şimdi değiştirebilirsin. Sevgili Richard, şimdi. Çevresindeki duvar kıpırdadı. Kenarlarından çatladı. Gözlerimi yumdum. Tüm benliğimle odaklandım. İkimizi Growly'nin sağlam pilot kabininde gördüm. Desenin üzerinde uçuyorduk. Yine birlikte olduğumuzu hissettim. Yas yok, yeis yok, ayrılık yok. O da hissetti. Zorlanıp levyeyi ileri itmeye çalıştı. Gözleri kapalıydı. Vücudunun her lifi titriyordu o basit levyeyi zorlarken. Hipnotize olmuş gibi trans halinden sırf iradesiyle çıkmaya çalışıyordu. Sarsıldı. Her zerre gücünü o demir inançlarına karşı yöneltti. İnançlar yarım santim eğrildiler, bir santim. Onun adına yüreğim yarılır gibi oldu. Kendi irademi de onunkine kattım. Sevgilim, ben ölmedim. Hiçbir zamanda ölmemiştim. Şu anda yanındayım, birlikteyiz. Çevresindeki duvarlar yıkıldı, parça parça döküldü. Growly'nin motoru çalıştı, hırıldadı. Paneldeki göstergeler birazcık kıpırdadı.